Hayrım 19, Ölmesi Gereken Kız, David Lagercrantz, sayfa 259. Saat akşamın 7.30'uydu. Jan Bublanski'nin çoktan eve gitmiş olması gerekiyordu. Ama emniyet müdürlüğündeki odasında oturup kalmıştı. Bir çeşit öfkeli idealizm ışıyan genç yüze baktı. Bu yüz birilerini rahatsız edebilirdi ama Bublanski bu tarzı seviyordu. Belki o yaşlarda kendisi de böyle olduğu içindi. Yaşlıların hayatı hak ettiği kadar ciddiye almadığını düşünürdü. Babacan sıcak bir ifadeyle gülümsedi kadına. Karşılığında soğuk bir gülümseme aldı ve kadının mizahla arasının pek iyi olmadığını anladı. Fakat şevkiyle dünyaya katkıda bulunuyordu. Adı Else Sandberg'ti, 24 yaşındaydı. St. Görans Hastanesi'nde pratisyen doktordu. Saçlarını kısa kestirmişti, yuvarlak gözlükleri vardı. ''Bana zaman ayırdığın için teşekkür ederim.'' dedi Bublanski. ''Rica ederim.'' Sonya Modik, Şerpa'nın Södra Stasyon'daki otobüs durağı duvar gazetesine yazı astığını öğrenmiş, meslektaşlarını seferber edip o duraktan düzenli olarak otobüse binenlerle konuşmalarını sağlamış ve Else Sandberg'e ulaşmıştı. ''Çok iyi hatırlamadığını duydum ama hatırlayabildiğin her şey bizim için çok değerli olabilir.'' Okunması zordu, satır araları çok sıktı, daha çok paranoyak hezeyanlara benziyordu. ''Olabilir,'' dedi Bublanski, ''yine de hatırlamaya çalışırsan sevinirim.'' ''Buram buram suçluluk duygusu kokuyordu,'' dedi Else. ''Sevgili çocuk bana yorum yapma diye geçirdi içinden Bublanski.'' ''Neler yazıyordu?'' ''Bir daha çıkmış, bir kez daha diye yazıyordu. Bir daha çıkmış, one more time, durumu kötüymüş, kar fırtınası başlamış, ağrıları varmış, donuyormuş, kaybettiğini düşünüyormuş. Ancak kendisine yol gösteren bir çığlık duymuş.'' ''Ne çığlığı?'' ''Sanırım ölülerin çığlığı.'' ''Nasıl yani?'' ''Pek anlayamadım. Ruhların peşini bırakmadığını yazıyordu. Sanırım iki ruh, biri iyi, biri kötü. Biraz...'' Else kıkırdadı. Bublanski, Else Sandberg'in birazcık olsun neşelenmesinden memnun oldu. ''Tenten'deki Kaptan Haddock gibi, hani içki diye tutuşurken bir omzunda melek, diğer omzunda şeytan olur ya, öyle bir şey.'' ''Doğru,'' dedi Bublanski, ''güzel metafor. Ama ben bunu metafor diye yorumlamadım. Adam için çok gerçek bir şeydi sanki.'' ''Demek istediğim bunu kendimden biliyorum. Bazen bir şey baştan çıkarmak istediğinde bir iyi bir de kötü sesin fısıldadığını duyarım.'' dedi Bublanski. Biraz utanmıştı, devam etti. ''Kötü ruh ne diyormuş?'' ''Kadını orada bırakmasını.'' ''Kadını?'' ''Evet, sanırım öyle yazıyordu. Kadın, madam ya da mam diye dağda kalan biri. Adam gökkuşağı vadisine girmiş, Rainbow Valley. Ölüler ellerini uzatıp yiyecek istemiş.'' Dediğim gibi hepsi çok tuhaftı. Sonra birden Johannes Forsell'in adı geçiyordu. Çok ilginç. Doğrusu fazla okuyamadım. Otobüs geldi. Bir genç şoförle kavga ediyordu. Dikkatim dağıldı. Ama adamın paranoid şizofren olduğunu düşündüm. İçindeki çığlıkların hiç susmadığını yazıyordu. İnsan şizofren olmadan da böyle hissedebilir. Ne demek istiyorsun?
Ne demek istiyordu?
Demek istediğim dedi.
Ne?
''Bu duyguyu da tanıyorum. Bazı şeyler insanın içinden çıkmaz, içini kemirir, yıllarca çığlıklar atıp durur.''
''Şey,'' dedi Else tereddütle, ''haklısın.''
''Bir dakikanı rica edebilir miyim? Bir şeye bakacağım.'' Else Sandberg başını salladı, Bublanski bilgisayarını açtı, Google'da bir şey aradı, sonra ekranı Else'ye çevirdi. ''Baksana şuna.''
''Korkunç.''
''Değil mi?'' ''Gökkuşağı Vadisi, Everest Dağı'nda. Bu dünyayı hiç anlayamadım. Ama son günlerde çok şey okudum. Sen bahsedince hemen aklıma geldi. Rainbow Valley. Yalnızca oraya takılan isim tabii. Yine de çok sık kullanılıyor. Anlaşılmaz bir şey değil. Şuraya bak.'' Ekranı işaret etti. ''Acaba gereksiz zalimlik mi yapıyorum?'' diye düşündü. Ancak olayın ciddiyetini göstermek istemişti. Dağda karların üzerinde uzanan ölülerin kare kare fotoğrafları vardı. 8000 metre yükseklikte. Çoğu belki yıllarca, belki 10 yıllarca dağda kalmıştı ama kaslı ve güçlü görünüyorlardı. Zaman donmuştu. Üzerlerinde renkli kıyafetler vardı. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi. Etraflarında oksijen tüpleri, çadırlardan geriye kalanlar ve Budistlerin rengarenk dua flamaları vardı.
Gerçekten de gökkuşağı vadisine benziyordu. İnsan çılgınlığının ürkütücü şahidine. Anlamışsındır dedi. Duvar gazetesine yazan bu adam bir zamanlar Everest dağında rehberlik ve taşıyıcılık yapmış.
Yani adam gerçekten dağcı.
Şerpa, bu nedenle bu sözcüğü kullanmamış olması gerekirdi. Gökkuşağı vadisi batılıların icadı aptal bir kara mizah. Belli ki aklına takılıp kalmış, dağdaki ruhlar ve tanrılarla ilgili inançlarına karışmış. Bu dağa yaklaşık 4000 kişi tırmanmış, 330 kişi ölmüş, çoğunun cesedi aşağıya indirilememiş. Dağa 11 kez tırmanmış olan bu adamın ölülerin kendisiyle konuştuğu hissine kapılmasını gerçekten anlıyorum.
Ama, diye başladı Elsa,
sözümü bitirmedim diye devam etti Boblanski, dağın tepesinde yaşam çok korkunç, felaket riskli. Örneğin Hace'ye, yüksek irtifa beyin ödemine yakalanabilirsin.
Beyin şişiyor değil mi?
Evet, beyin şişiyor dedi Boblanski, bunları kesinlikle benden daha iyi biliyorsun. Beyin şişiyor, konuşmak ve rasyonel düşünmek güçleşiyor. İnsan feci hatalar yapabiliyor, çok sık halüsinasyon görüyor, gerçeklikle alakası kesiliyor. Senin benim gibi aklı başında çoğu insan ya da benden çok daha güçlü ve pervasız olanlar bile hayaletler görmeye, gizemli güçlerin varlığını hissetmeye başlıyorlar. Bir adam var ya, bu adam, o tepelere oksijen tüpü olmadan tırmanmış. Bu insanın gücünü tüketir, ruhsal ve fiziksel olarak. Üstelik anlatmaya çalıştığı facia yaşanırken son derece yıpratıcı bir çabayla birkaç defa yukarı çıkıp inmiş. Çok insanın hayatını kurtarmış. Sonunda bütün gücünü tüketmiş olmalı. Her türlü aklı selimliğin dışına çıkmış. Yani Kaptan Haddock gibi melekler ve kötü ruhlar görmesinde bir tuhaflık yok.
Affedersin, saygısızlık etmek istemedim dedi Elsa.
Yok, saygısızlık etmedin, kesinlikle haklısın diye devam etti Boblanski. Adam ciddi hastaydı, şizofren. Fakat anlatmak istediği çok önemli bir şey vardı. Bu yüzden bir kez daha soruyorum. Başka bir şey hatırlıyor musun?
Maalesef hayır.
Forsell hakkında yazdıklarıyla ilgili bir şey.
Belki...
Ne?
Adamın insanları kurtardığını söylemiştin değil mi?
Evet.
Sanırım adam Forsell kurtarılmak istemedi diye yazıyordu.
Ne demek istiyor olabilir ki?
Bilemiyorum, aklıma geldi. Aslında çok da emin değilim. Otobüs geldi, ertesi günde gazeteyi kaldırmışlardı.
Biliyorum dedi Boblanski.
Boblanski Elsa gittikten sonra düş diye yorumladığı tuhaf bir duyguya kapıldı. Clara Engelman'ın jet rüzgarlarının Victor Grankin'den koparıp aldığı cansız bedenine baktı uzun süre. Fotoğrafları faciadan bir yıl sonra Amerikalı ekip çekmişti. Clara sırt üstü yatıyordu. Donmuş kolları yalvarır gibi yukarıya uzanmıştı. Hala Grankin'e sarılır gibiydi. Belki de daha fazlası diye düşündü Boblanski. Bir çocuğun annesine uzanması gibi bir şey.
Dağda ne olmuştu? Büyük ihtimal yüzlerce defa yazılandan fazla bir şey yoktu, fakat emin olunamazdı. Facia ile ilgili durmadan yeni bir katman ortaya çıkıyordu. Mesela şimdi, Sherpa'nın askerlerle ilgisi olacağına dair işaretler vardı. Güney bloğundaki doktorların bu konuda konuşmaları engellenmişti. Boblanski öğleden akşama kadar bir açıklama almak için askeri istihbarattan Klasberg'i aramıştı. Klasberg, yarın sabah bir açıklama yaparım diye söz vermiş, böylece cevapsız kalan bir dizi soruya karşı kendini koruma altına almıştı. Boblanski bu durumdan rahatsızdı. İstihbaratın vereceği bilgilere mahkum olmaktan nefret ediyordu. Prestij ya da altta kalmak gibi bir derdi hiçbir zaman olmamıştı. Ancak polis soruşturmasının nasıl sancılı hale geldiğini biliyordu. Bu nedenle inisiyatifi ele almaya kararlıydı. Clara Engelman'ın fotoğraflarının olduğu sayfayı kapattı. Bakanlık sekreteri Svante Lindberg'i bir kez daha aradı, yine cevap alamadı. Komiser Boblanski ayağa kalktı. Düşünceleri belki biraz açıklık kazanır diye uzun bir yürüyüş yapmaya karar verdi. Svante Lindberg hastaneye ana kapıdan girdi. Bugün ikinci gelişiydi. İlkinde Rebecca'nın varlığından rahatsız olduğunu hissetmişti. Geri gelmesi için bir neden yoktu aslında. Fakat Johannes'in bilincinin yerine geldiğini duymuştu. Onunla mutlaka konuşmalı ve... Ne söyleyecekti? Bunu bilemiyordu. Bildiği tek şey ne pahasına olursa olsun çenesini tutmasını sağlamaktı. Bu nedenle cep telefonunu kapattı. İşlerin daha da karışmasına vesile olmamalıydı. Arayıp duran Mikhail Blomkvist'le kesinlikle konuşmayacaktı. Hatta daha biraz önce üçüncü defadır arayan komiser Bublanski ile de soğukkanlılığını korumalıydı. Rusya'nın dezenformasyon kampanyası ile ilgili gizlilik damgası basılmış bir deste belge vardı çantasında. Öyle pek önemli şeyler değildi. Ama Johannes'le baş başa konuşmak için bahane olabilirdi. Hiç izlenilmemesi gerekiyordu, bir saniye bile. Her zamanki gibi güçlü olmalıydı. Her şey düzelirdi. Kendi kendini buna ikna etti. Ne kokuyordu? Belki amanyak, dezenfektan malzemesi, hastane. Lobide etrafına baktı. Buralarda takılan gazetecilere, en çok da Blomkvist'e rastlamaktan korkuyordu. Karanlık sırlarının açığa çıkmasından kimseyi görmedi. Yalnızca hastalar, hasta yakınları ve beyaz giysileriyle hastane personeli vardı. Yanından Sedye ile solgun, gri bir adam geçirildi. Adam ölecek gibi duruyordu. Svante fazla düşünmedi. Başını yere eğdi, dış dünyayla ilişkisini kopardı. Yine de göz ucuyla bir şey fark etti, geriye döndü. Gri ceketli, uzun ince bir kadının sırtını gördü. Uzakta eczanenin yanındaki para çekme makinesinin önünde duruyordu. Rebecca değil miydi? Kesinlikle Rebecca'ydı. Onu hareketlerinden tanıdı, ileri eğilme tarzından. Yanına gidip iki laf etse miydi? Hayır, hayır diye düşündü. Johannes ve gizli belgeleri falan karıştırmadan baş başa konuşması için iyi bir fırsattı. Aceleyle asansörlere yürüdü. Sonra tekrar geri döndü. Yoksa Rebecca yalnız değil miydi? Ama artık görebileceği bir yerde değildi. Herhalde yanılmıştı. Yanlış gördüğünü düşündü. Kafasına fazla takmadı. Tam gidecekken para çekme makinesinin yanındaki büyük sütuna takıldı gözü. Rebecca ondan saklanıyor muydu? Öyleyse çok tuhaf bir durumdu. Huzursuz oldu, sütuna doğru yürüdü. İlk başta biraz kararsızdı, sonra birden hızlandı. Yanılmamıştı. Rebecca'nınkine benzeyen bir ceket giymiş biri vardı orada. Svante iyice hızlandı. Ne söylemesi gerektiğini düşündü. Belki öfkelenmeliydi. Öyle saklanmak da ne demekti? Birden ayağa takıldı, düştü. Ne olduğunu düşünmeye vakti yoktu. Bir hareketlenme hissetti. Hızla yaklaşan adım sesleri duydu. Küfretti, ayağa kalktı, peşlerine takıldı. Üçüncü kısım. İki efendiye birden hizmet etmek. Çift taraflı çalışan ajanlar sadıkmış gibi görünürler ama gerçekte başka bir şeye hizmet ederler. Bazen daha baştan düşmanın içine sızma ve sis perdesi oluşturma görevini üstlenirler. Bazen ya politik inançlarını değiştirir ya da rüşvet ve tehditle kapana kıstırılırlar. Bazen kime ait oldukları bilinmez. Hatta kendileri bile bilmez. 25. Bölüm 27 Ağustos. Catherine Lindos hala bir şey yememişti. Biraz çay içmiş, Forsell ve Everest hakkında yazılanları okumuştu. Maria Torget'te dilenciyle karşılaşmasını anımsadı defalarca. Çözülmesi gereken bir sır vardı sanki. Adamın söyledikleri her düşündüğünde daha bir çaresiz geldi. Başka şeyler de geliyordu aklına. Hatıralar, içini acıtan şeyler, sefaletleri dayanılmaz hale geldiğinde Hindistan ve Nepal'e yaptıkları yolculuk. En sonunda Katmandu'dan Kumbu'ya doğru yola çıkmışlardı. Babasının yaşadığı yoksunluk sendromu gittikçe şiddetlendiğinde fazla gidemeseler de yerde halktan insanlarla karşılaşmışlardı. Mikael'in mesajını okuduktan sonra dilencide gördüğüm ifadeyi Freak Street'ten olduğu kadar Kumbu Vadisi'nden de tanıyor olabilir miyim diye defalarca düşünmüştü. Bu nedenle ilkini cevaplamamasına karşın Mikael'e yeni bir soru gönderdi. ''Dilenci Şerpa mı?'' Hemen cevap geldi. ''Bunu seninle konuşmalıyım. Rakibimsin.'' ''Önceki mesajında yeterince açık verdin.'' ''Ben bir aptalım.''
''Ben de düşman.''
''Aynen. Bütün dikkatini köşende beni biçmeye vermelisin.''
''Bıçaklarımı biliyorum.''
''Seni özledim.'' Katrin yeter diye geçirdi içinden, yeter, gayri ihtiyari gülümsedi. Nihayet buna cevap yazmayı düşünmüyordu, gerçekten düşünmüyordu. Mutfağa geçti, etrafı temizleyip topladı. Emmy Lou Harris'in sesini yükseltti, oturma odasına döndü. Telefonuna baktı, Mikael bir mesaj daha göndermişti. Görüşemez miyiz? Hayatta olmaz diye düşündü, hayatta olmaz cevap yazdı. Nerede?
Signal'den yazışalım.
Signal'den yazıştılar. Lidmar Otel'e ne dersin?
Tamam diye yazdı Katrin.
Aa, ne hoş, harika gibi şeyler değil. Yalnızca tamam.
Kıyafetlerini değiştirdi. Komşusundan kediye bakmasını rica etti. Çantasını topladı.
Camilla balkonda dikiliyor. Omuzlarına, ellerine yağmur damlaları düşüyordu. Hava bozacaktı. Yine de dışarı çıkmak istiyordu.
Strandvägen'de, koydaki teknelerde ona ait olması gereken bir hayat vardı. Oysa şimdi yalnızca yoksun bırakıldığı şeyleri hatırlatıyordu. Böyle gitmez diye düşündü, bu son bulmalı.
Gözlerini kapattı, yüzünü yağmur damlalarına verdi. Düşlerde kaybolmaya çalıştı, umutlarda. Ama durmadan Linda Gatan'a dönüyordu. Agneta, defol diye bağırıyordu.
Lisbeth yalnızca susuyor, susuyordu. Sanki sessizliğiyle, bastırılmış öfkesiyle hepsini öldürmek istiyordu.
Omzunda bir el hissetti. Galinov'du. Döndü, yumuşak gülümsemesine, yakışıklı yüzüne baktı. Galinov onu göğsüne bastırdı.
Kızım dedi, nasılsın?
İyiyim.
Hiç sanmıyorum.
Camilla bakışlarını iskeleye çevirdi.
Göreceksin, her şey düzelecek dedi Galinov.
Camilla soran gözlerle baktı.
Bir şey mi oldu?
Ziyaretçilerimiz var.
Kim?
Sevgili haydutların.
Camilla başını salladı, daireye girdi. Marco gelmişti. Yanında kot pantolonlu, ucuz kahverengi ceketli, zavallı biri vardı. Yüzü dağılmıştı. Bir güzel pataklanmışa benziyordu. 2 metre boyunda, yağları sarkmış itici bir tipti. Adı Connie'di.
Connie'nin anlatacakları var dedi Marco.
İyi, anlatsın bakalım.
Blomqvist'in dairesini gözlüyordum dedi Connie.
Görünüşe göre iyi gözlemişsin.
Saldırıya uğradı dedi Marco.
Camilla adamın yarılmış dudaklarına baktı.
Gerçekten mi?
Sallander saldırmış.
Camilla, Ivan, şu Connie senden uzun değil mi dedi Rusça.
En azından daha ağır dedi Galinov ve kötü giyinmiş.
Camilla İsveççe devam etti. Benim kız kardeşim 1.52 boyunda, çöp gibi incecik bir şey ve sen ondan dayak yedin.
Beni gafil avladı.
Telefonunu almış dedi Marco. Kulüpteki herkese mesaj gönderdi.
Ne yazıyor?
Connie'yi dinlememizi söylüyor.
Dinliyorum Connie.
Salander, eğer Mikael Blomqvist'i izlemeye devam edersek hepimizin hakkından geleceğini söyledi.
Sonra fikrini değiştirmiş diye araya girdi Marco.
Nasıl değiştirmiş?
Ne olursa olsun hakkımızdan gelecekmiş. Bütün faaliyetlerimizi dağıtacakmış.
Harika dedi Camilla, bir şekilde sükunetini koruyabildi.
Bir de diye konuşmaya çalıştı Marco.
Bir de ne dedi Camilla?
Connie'den aldığı telefonda bir takım hassas bilgiler vardı. Bu bizi endişelendiriyor.
Endişelenin, endişelenin dedi Camilla, ama Lisbeth'ten değil, değil mi Ivan?
Ivan başını salladı. Camilla alaycı, tehditkar bir ifadeyle devam etti ama içinde bir çözülme başlamıştı. En sonunda Galinov'dan konuşmaya devam etmesini istedi. Odasına girdi. Geçmişi kirli siyah bir su gibi üzerine boşaldı. Rebecca Forsell bunu nasıl yaptığını anlayamıyordu. Johannes'in fısıldadığını duymuştu.
Beni görmemeli.
Birdenbire hiçbir zaman anlayamayacağı bir dürtüyle Svante Lindberg'in ayağına çelme takmış, hızla döner kapıdan geçip yağmurda bekleyen taksilere koşmuşlardı. Johannes herhangi bir taksi şirketiyle bağı olmayan, taksimetresi doyumsuz bir iştahla çalışan taksilerden birini seçti.
Sür dedi, şoför dönüp baktı, kıvırcık saçlı esmer bir gençti, gözleri uykuluydu.
Nereye?
Rebecca Johannes'e baktı, Johannes hiçbir şey demedi.
Solna köprüsünden şehre diye mırıldandı Rebecca, şimdilik yeter diye düşündü.
Beklenmedik bir kurtuluş duygusu sardı içini, şoför bir şey sezmemişti. Johannes'in bağımsız bir taksi seçme nedeni herhalde buydu. Bilindik İsveç hayatının dışında yaşayan, ülkenin en fazla nefret edilen adamını bile tanımayan bir şoförün sürdüğü taksi. Ama her şey bununla bitmiyordu. Rebecca Solna mezarlığının yanından geçerlerken yaptıkları şeyin ne kadar büyük olduğunu anladı. Yok, o kadar abartılacak bir şey değil diye kendi kendini ikna etmeye çalıştı. Kocası bunalım geçiriyordu. Kendisi doktordu. Hastanenin kalabalığından uzak, sakin, huzurlu bir yerde dinlenmesi gerektiğine karar vermiş olabilirdi. Ancak hastanedekiler paniğe kapılıp ortalığı ayağa kaldırmadan önce haber vermeliydi.
Neler olduğunu anlat, yoksa bu çılgınlığı daha fazla sürdüremem diye fısıldadı.
Fransız konsolosluğunda karşılaştığımız uluslararası ilişkiler profesörü vardı, hatırlıyor musun, dedi Johannes.
Yanek Kowalski mi?
Johannes başını salladı. Rebecca soran gözlerle baktı, hiçbir şey anlamamıştı. Yanek Kowalski'nin hayatlarında hiçbir yeri yoktu. Yakın bir zamanda ifade özgürlüğünün sınırları üzerine yazdığı bir makaleyi okumamış olsaydı adını bile hatırlamazdı. Evet, dedi Johannes, Dalagatan'da oturuyor, onun yanında kalabiliriz.
Niçin onun yanında kalacağız? Tanrı aşkına, onu tanımıyoruz bir de.
Ben tanıyorum, dedi Johannes. Rebecca bundan da hoşlanmadı. İkisinin konsoloslukta nasıl karşılaştıklarını, birbirlerine nasıl nezaket sözcükleri söylediklerini hatırladı. Bunların hepsi oyun muydu, bir tiyatronun parçası mıydı?
Bana neler olduğunu anlatmaya söz verirsen nerede olursa olsun kalırım, diye fısıldadı.
Johannes eşine baktı. Anlatacağım, artık ne yapacağına kendin karar verirsin.
Ne kararı?
Benimle hala yaşamak isteyip istemediğine. Rebecca bir şey demedi. Solna köprüsünden geçerlerken, Dalagatan'a gideceğiz, dedi şoföre, Dalagatan'a.
Sınırları düşünüyordu. Belki ifade özgürlüğünün de sınırlarını, ama her şeyden önce aşkın sınırlarını düşünüyordu.
Johannes'i ne yapmış olursa terk ederdi.
Neyi kabullenmezdi? Böyle bir şey var mıydı?
Ona duyduğu aşkı bitirecek bir şey.
19. ayrımın sonu, sayfa 274.